Ayrım 18.
Fritz gülmeyi kesip Rossini'nin Sevil Berberi operasından Figaro'nun aryasını ıslıkla çalmaya başladı. Paul şaşkın şaşkın omuzlarını kaldırdı ve düşüncesini açmaya devam etti. Kendi kendine konuşuyordu. Evet, biz tiyatro kahramanı rolüyle yetinmek istemiyoruz. Halkın sırtından kendi saltanatını kuran ve anayasanın maddelerini şöyle ya da böyle değiştiren kahramanlar olmak istemiyoruz. Bizim hedefimiz radikal sosyalizmdir. Çalışan sınıfların eşitliği. Sen körsün Paul diye Fritz onun sözünü kesti aniden. Senin dünyayı değiştirecek kölelerin çarpık bacaklı ve çelimsiz. Senin Romalıların ise ancak bir İtalyan Lazzarone'sinin Brutus ve Caesar'a benzediği kadar Romalılara benziyor. Senin Romalıların uykusuzluğa yakalanana kadar içiyorlar ve avlularda evsiz köpekler gibi geberiyorlar. Senin idealin sakat, efendi olma konumunun yol açtığı bir küçük bir vicdan azabından, tokluktan ve kadınca bir duygusallıktan doğmuş bir ideal. Hayır Fritz, burada söz konusu olan vücut değil ruh. İşçinin vücuduna gelince o güçlenecektir. Sömürenlerin tüm kurnazlıklarına rağmen kölelik hala ruhları kemiremedi. Ama tüm potansiyel de burada gizli. Arkadaşım, güzellik geçicidir ve onu oluşturan kavramlar zaman ve moda tarafından belirleniyor. Şu anda yıkılmış olan Bastil'in yerinde kadınlar karmanyol dansı ediyorlarmış. Sonra 93 yılında Paris'teki devrim törenleri sırasında beyaz elbiseli kızlar geçmiş oradan. Bu kızlar pleb kızlarıydı. Ama güzellik ve incelikte kibar ve çelimsiz prenseslerden, kral kanı taşıyan ladylerden çok daha üstündüler. Claire Lacombe ve Tervine muhteşemdiler. Biliyoruz biz o devrim pankartı güzellerini. Onları elliye elliye soymak isterdim. Devrim etiketi taşıyan her şeye karşı sonsuz bir saygın var. Hatta sivilceli maymun Danton'u bile sen Jüpiter kadar yüce görüyorsundur. Fanatiğin tekisin sen. Ben parti ateşleriyle yanıp tutuşmuyorum. O devrimci kurtlarını asla muhteşem Marie Antoinette'e değişmem. Mesela Napolyon'u ele alalım, kadınlardan çok iyi anlıyormuş. Bahçeyi Avusturya prensesiyle süslemiş. Bir cins ancak asırların geçmesiyle oluşuyor. Josephine Beauharnais'ın iştah açıcı olduğu kesin. Ama gerçekten asil bir lady'nin küçük ayağı bir anda Josephine'in kaba güzelliğine gölge düşürdü. Paul karşı çıktı. Aristokrasi yapmacık bir armoniden başka bir şey değildir. Tarih de bu yeraltı zenginliğine sırt çevirmiştir. Bu gömülmesi unutulmuş bir cesettir. Bu ceset de havayı zehirliyor. Sen iflah olmaz bir demagogsun Paul dedi Fritz acıyarak. Aristokrasiye ihtiyacımız var. Aristokrasi bizi asilleştirecek, kanımızı tazeleyecek. Kimin kanını? Tüccarcıkların ve kıçını yırta yırta yükselen memurların mı? Evet onların. Savaşta zafer kazananlara nasıl ganimet dağıtılıyorsa biz de zaferden sonra ganimet olarak aristokrasinin kadınlarını alacağız. Bizim çocuklarımız ise dünyayı yönetecek. Prenseslerin ve burjuvaların çocukları. Dejenere olmuşların çocukları mı? Hayır, ben hayvanların dünyaya hükmedeceğine inanmıyorum. Ne? Sen de o zaman anemik bir proleter ile veya şişman, aptal bir köylü ile evlen. Beni de düğününe ya da çocuğunun vaftiz törenine davet etmeyi unutma. İkisi de sustu. Bastonlarını yumuşak karın içine derin derin batırarak ovaya doğru inmeye başladılar. Üzerlerindeki kış mevsiminin göğü keskin, berrak ve yorgundu. Tepelerin zirveleri temiz, bulut yok dedi Paul ve derin derin nefes aldı. Fritz yüzünü merakla Alplere doğru çevirdi. Ne kadar çok işlenmeyen toprak var dedi mağrur bir iş adamı edasıyla. Girişken insanlar için burada altın hazinesi yatıyor. Burada altın olduğunu hiç duymamıştım diye şaştı Paul. Altın her zaman altın değildir. Sen pratik bir insan gibi yararcı ve ilerici düşünemiyorsun. Ben Almanya ve İsviçre'yi birbirine bağlayacak ve bu ıssız toprakları yaracak tren yollarından bahsediyorum. Bu tren yollarının sahibi dağlarda daha küçük altın madenleri aramayacak. Hı diye mırıldandı Paul umursamazca. Dağların zirvelerinde güneş ışınları danslarına devam ediyordu. Güneşin altında kar, gümüş, nergis ve aslan pençesi tarlaları gibi parlıyordu. Hava soğuk, keskin ve çiçek kokularıyla doluydu ama tepeler değişken ve rengarenkti. Güneş battıktan sonra zirvelerin silüetleri eridi, çiçeklerin kokusu kayboldu. Paul sabırsızca kızağı yönlendiren ipleri çekti. Yassı kızağın üzerinde eşyaları vardı. Fritz hemen yarıda bırakılan konuşmaya döndü. Sen aristokratları yargılarken ve plebleri yüceltirken bizi ara sınıfı unuttun dedi sesine eski alaycılığını vererek. Paul hiç düşünmeden biz daha dalındayken ısırılan ve bu kahverengi ısırık izleriyle olgunlaşmak zorunda olan meyvelerdeniz. Hani daha taze cildin üzerinde çürümeye başlayan meyveler gibi. Biz tek başımıza hiçbir anlam ifade etmiyoruz ve hiçbir şey de yapamayız. Paul deri eldivenini çıkarıp donan parmaklarını nefesiyle ısıtmaya girişti. Fris üşüyen ayaklarıyla yumuşak karı eziyordu. Sen Cassandra'dan da karamsarsın diye konuşuyordu hızlı hızlı. Benim gibi insanlara gelince insanlığın kaderi bizi pek fazla ilgilendirmiyor. Bir kadeh punch içerken evrene sarılmak çok güzel oluyor ama bunun dışındaki zamanlarda yapılacak çok güzel işler var. Nasıl söylesem ki? Daha somut ve daha karlı işler. Yüzyılımızda hayatta sorunlar da var, sevinçler de. Bir tek insanın bile bu dünyada konforu sağlaması o kadar zor oluyor ki. Oysa sen milyarların konforunu sağlamaya çalışıyorsun. Bunlar da hazıra konmaya yeltenen milyarlarca insan. Fantezi. Ben çok fazla kendini beğenmiş bir insan değilim, diyordu Fris, hızlanıp arkadaşına yetişmeye çalışırken. Arkadaşı onu geçmişti ve dinlemiyordu. Şurada 60-70 yılım var. Onları da rahat, neşeli ve arzulu yaşamak istiyorum. Daha da fazla olmasını isterim ama bunu başarmak için dilekler yetmiyor. Babamın sülalesinde bir gelenek vardır. Orta yaşta karaciğer hastalığından ölmek. Gördüğün gibi proletaryanın kaderi dışında da düşünülmesi gereken şeyler var. Paul cevap vermedi. Suskun suskun yürüdüler. Ara tatilini değerlendiren öğrenciler bir haftadan uzun bir süredir dolaşıyorlardı dağlarda. Çoban kulübelerinde sabahlıyor, sonra da tepelerin zirvesinde geziniyorlardı. Hiçbir amaçları olmadan Bodense Gölü'nden Winterthur ve Zürih'e doğru yol aldılar. Aralık ayı bitmek üzereydi. Tepelerin eteklerinde Noel kutlanıyordu. Zürih'ten Berlin'e geçeceğim ama zamanımı üniversitede kaybetmek için değil. Üniversite beceriksizlerin sığınağı, kendini beğenmiş zenginlerin eğlence yeri. Ben bu kategorilerin hiçbirine dahil değilim. Ben de, diye gülümsedi Paul. Sen garip bir kargaşasın, iflah olmaz hayalperest. Hayaller yüce keşifler için pusulu olmuştur. Kolomb, Spinoza, Hegel, Napolyon, Robespierre bunların hepsi birer hayalperestmiş. Karanlık beraberinde soğuğu da getirdi. Bulutlar yolu kapatıp serap gibi insanı yanıltıyordu. Alplerle gökyüzü arasındaki ufuk çizgisi yok olmuştu. Paul ve Fris aşağıdaki ışık kaynağına doğru koştular. Gökyüzü ayaklarının altındaymış ve onlar da yıldızlara doğru düşüyormuş hissine kapılıyorlardı. Kar taneleri karşıdan gelip ayaklarının altında uçuşuyor, sonra da yanlardan saldırıp yükseliyordu. Ulaşılamayacak kadar uzakta görünen köy birden karşılarına çıktı. Sokaklar karanlık ve kaygandı. Saat henüz 8 olmasına rağmen evler uykudaydı. Köyün sonunda öğrenciler küçük bir meyhaneye rast geldiler. Uzun ısrarlardan sonra meyhane sahibi kadın yorgun yolculara kahve yapmayı kabul etti. Lanet olsun dedi donmuş ve acıkmış Fris, sürekli donan kulağını ısıtmaya çalışarak. Bu ülke Almanya'dan daha çekilmez. Burada insanlar konforlu kümeslerde yaşıyorlar. Anayasaları da var. Paul arkadaşının konuşmasını aldırmadan eski sarı domino taşlarıyla oynuyordu. Taşlardan daha sonra yıkabilmek için duvar yapıyordu. Basık tavanlı bu odada zeminden ahşap tavana kadar uzanan saatin yanında duran işlemeli bir taburenin üzerinde kambur bir adam oturuyor ve ateşte büyük ellerini ısıtıyordu. Sarhoşa benziyor dedi Fris. Yalancın olağanüstü hareketsizliği ve vurdum duymazlığı gelenlere karşı ilgisizliği Fris'te şüphe uyandırmıştı. Sen her zaman insanlara kötümser yaklaşırsın diyerek kızdı Paul. Evet, ben pembe gözlüklerle bakmıyorum. Bu yüzden her şeyi olduğu gibi görüyorum. Bu adam da dikkate değer. Şu ellerine bak, lanet olsun. Ya gözlerim soğuktan dondu ve ben hiçbir şey görmüyorum ya da bu adamın ellerinde henüz çıkarılmış pranga izleri var. Hapishaneden kaçan bir kanun kaçağı bulduğumuza hiç şüphe yok. Köy sınıra çok yakın. Bu adam da Almanya'dan kaçmış. Ya bu adam bir katil, soyguncu veya hırsızsa? Fris soğuktan düşecek hale gelen kulağını unuttu. Çok meraklanmıştı ve hipotezlerinin doğru olup olmadığını hemen sınamaya karar verdi. Tütün tabakasını çıkararak yabancıya doğru uzattı. İstemez miydiniz? İstediğim tek şey beni rahat bırakman cevabını aldı. Alman muhabbetini özlemediğinize göre yeni gelmişsiniz Almanya'dan diyen Fris'in vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Johann Stock onu tepeden tırnağa sanki ölçüsünü alacakmış gibi inceledi. Alman muhabbetinden Alman muhabbetine fark var. Benim sizin muhabbetinize hiç ihtiyacım yok. Harika bir cevap dedi birden Paul. Almandan Alman'a da fark var. Düne kadar mahkum olan birisi için fazla cüretkar değil misin diyerek dişlerini çıkaran Fris söylediklerinden daha o anda pişman oldu. Stock sessizce tabureden kalktı, korkmuş öğrenciye doğru yaklaştı ve yumruğunu onun burnunun ucuna kadar getirdi. Sen aptal bir horozsun dedi sakince. Senin gibileri hapishanelerde yatmaz. Çünkü bunun için yeterince büyük değillerdir. Hapishaneleri biz inşa ediyoruz diye mırıldandı Fris. Sakinleşip Stock'tan uzaklaşmaya çalışarak. Buna bir başarı diyemeyiz diye yine kızgın kızgın söze karıştı Paul. Bütün Almanya'yı hapse tıkamazsın. Nereden aklına geldi güzel konuşan bir Prusya toprak ağası rolünü oynamak, orduya layık bir cumhuriyet. Meyhane sahibi kahve ve yağda yumurta getirdi. Paul, Johan'ın aç bakışını yakalayarak onu yemeğe davet etti. Biraz düşündükten sonra Johan kabul edip sessizce yemeye başladı. Ne istiyorlardı bu yüzsüz üniversite öğrencileri? Düşman mıydılar, dost muydular? Şılagı kafasında tartıyor, hakkında ne düşüneceğini bilmiyordu. Ya Paul? Genç öğrenci ona daha güvenilir gelmişti. Bu umut verici diye karar verdi Stock. Diğeri ise düşük çeneli olmasına rağmen ispiyoncuya benzemiyor. Gece yarısına doğru Fris yorgun olduğunu söyleyerek meyhaneciden kendisini tavan arasında götürmesini istedi. Üniversite öğrencileri geceyi orada sıcak samanın üzerinde geçirmeye karar vermişlerdi. Soruştur şunu bakalım diye Paul'un kulağına fısıldadı Fris ve şamdanla merdivenlere doğru yürüdü. Terzi ile öğrenci baş başa kalmışlardı. 1,5 yıl hapiste kaldım diye başladı Stock, Paul'u inceleyerek. Bu açık sözlülüğüne kendisi de şaşırmıştı ama daha fazla kendini tutamamıştı. Bütün bu süre içerisinde boşuna zaman kaybedip bir hücreye tıkılmış ve mücadelede arkadaşlara yardım etme imkanından yoksun olduğum için vicdan azabı çekiyordum. Paul sevinçle derin bir nefes aldı. Karşısında despotizmin zulmü altında ezilmiş bir kahraman vardı. Paul de Rousseau ve Robespierre gibi fikirleri için zincirlere vurulmayı hayal ediyordu. İşte şimdi özgürüm diye kızık bir sesle devam ediyordu Stock. Ama hayal ettiğimden farklı şeyler bekliyordu beni. Demir parmaklıklardan kurtulduğum saate lanet olsun. Bana ihtiyaç yok ve geçen bütün bu zaman içerisinde de ihtiyaç yokmuş. Komite dağılmış. Hapse düşmeyenler geri çekilip deliklerine saklanmışlar. İnsan değil sıçanlar, korkaklar. Hapishane kulesinde benim hücremin yanındaki hücrede Veidik yatıyordu. O hala içeride. Stock, Paul'un bu ismi bilip bilmediğini hiç düşünmüyordu. Tek başına bir hücreye kapatıldıktan sonra kendi kendine sesli konuşmaya alışmıştı. Hapiste bana işkence yaptılar. Şu anda Veidik'te işkence görüyor. Orada onu göremedim ama yine de yanımdaydı. Ama özgürlüğüme kavuştuğumda yalnız kaldım. Beni kaçıran arkadaşlar, prens tuzağından kurtulanların bir kısmı korku ve çaresizlikten içiyor, geri kalanı ise her şeyden vazgeçmiş. Onlar beni kurtarmakla bana iyilik yapıp komiteye karşı da görevlerini yerine getirdiklerini düşünüp ortadan kaybolabileceklerine inanıyorlar. Mücadelemizin bayrağı elimden düştükten sonra onu hiç kimse kaldırmadı, hiç kimse. İyiler ölüyor veya hapishanelerde çürüyor. İnsanlara ve dünyaya çok karamsar bakıyorsun diye iyimser bir şekilde konuşan Paul aniden Yuhan'ın sözünü kesti. Hapishane duvarları ayaklanan halkın balyozu altında yok olduğu, devrim prangaları kırdığı zaman ve Marseille'in mısraları özgürlüğe kavuşanları karşıladığında özgürlük o zaman harika olacaktır. Buna şüphe yok. Tarihte böyle bayramlar pahalıya mal olmuştur. Sen Bastille'in yıkılışı arifesinde orada mahkum olma şansına sahip değildin. Sana özgürlüğünü veren devrim olmadı. Bunda şaşılacak ne var? Bir hapisten başka bir hapishaneye geldin. Yoksullar için Avrupa'da bir hapishanedir. Seninle birlikte bayrağı taşıyan insanları bulacağız. Onlar tahmin edebileceğinden çok daha fazla. Stock merakla kalktı. Heyecan buhranına dönüşmek üzere olan bir minnettarlıkla gence baktı. Yüzü açıldı, gençleşti. Paul de Bühner'le bir benzerlik aradı. Boşuna. Öğrenci her haliyle George'un tam zıttıydı. Sadece konuşurken yumruklarını sıkma alışkanlığı ikisinde de vardı. Stock bunu fark etti. Seslerinin tonu da aynı ritmi taşıyordu. İkisi de gençti. Johan'ı umutlandırmak kolaydı. Paul'un sözlerine cevap olarak Johan yeni arkadaşına hayatının son 2 yılını kısaca anlattı. İsviçre sınırında beni samandan daha önce bunun için belirlenmiş arkadaşlar çıkardı. Bunlardan birisi Kızıl August, diğeri ise ihtiyar çenesi düşük Gürkner'di. Gürkner, Hessen evinin sahibi. Gözaltıların tam arifesinde kaçmayı başarmış. Şimdi de istese de istemese de devrimci. Zavallı tamamen iflas etti ve halen Darmstadt'ta yaşayan Margarita'dan, Hessen polislerinden korktuğundan çok daha fazla korkuyor. O tam bir cadı. Gürkner ondan kurtulabilmek için şimdi Paris'e gitti. Orada kapıcılık yapmayı düşünüyordu. Paris'te Alman kapıcılar peynir ekmek gibi kapışılıyormuş. Becker ise Bühner'in yanına gitti. Ben de bir yerlere gideceğim ama karımı nerede bulacağımı bilmiyorum. Genevieve'in nereye gittiğini bilmiyorum. Johan onu hatırlayınca yüzünde korkunç bir çaresizlik ve çekingenlik ifadesi belirdi. Paul de daha fazla sormaya cesaret edemedi. Genevieve'i ne tür işkencelere maruz bırakıyorlar acaba? Düşüncesi Stock'un beynini kemiriyor ve acılarını artırıyordu. Hiç kimse ona bundan bahsetmemişti ama o ülkesinin polis geleneklerini çok iyi biliyordu. Genevieve çıplak yere yatırılmış cellatlar tarafından dövülüyor. Her tarafında kırbaç izleri, kana bulanmış vücudu, utanç ve acıdan ağlıyor. O zaman Genevieve yanında içinde oluyordu. Bunları görmemişti, bilmiyordu ama hissediyordu. İçi kin doluydu, intikam almak istiyordu, yine mücadele etmek istiyordu. Ertesi sabah Fritz Schlag, arkadaşının nereden geldiği belirsiz şüpheli bir zanaatkarla Zürih'e kim olduğu belli olmayan George Büchner'in yanına gitmeye karar verdiğini öğrenince çok şaşırdı. ''Eğer oğlum olsaydın, ifli olmaz bir salak olduğun için seni mirasından mahrum ederdim.'' dedi. Bir büyüğün küçüğünü korurken ki tavrını takınan Fritz. ''Ama tabii ki arkadaşın olarak zengin olduğum andan itibaren benim yardımıma güvenebilirsin. Devrimciler ve devrim hayalleri şu veya bu şekilde düzeni yaşatıyor. Dolayısıyla sana iyi de. Yani bizim çıkarlarımız aynı. Kuzumuz aynı. Vale.'' Aynı gün Paul ve Johan hava kararınca posta istasyonuna geldiler. Araba henüz gelmemişti. O yüzden iki mumla aydınlatılan kocaman odada arabayı beklemek zorundaydılar. Yolcular yavaş yavaş toplanıyorlardı. Stock yolculuk torbasını eşyayla dolu yuvarlak masanın üstüne bıraktı. Paul ise posta arabasının üstüne yerleştirmeyi düşündü. Eşyalarını tarttırmaya gitti. Durakta gürültü ve hareket öncesi heyecan durmadan artıyordu. Sayısız sepet ve torbalarla gezinen kadınlar masanın yanında oturan karamsar terziye şal ve atkılarının ucuyla dokunuyorlardı. Onların bağırmaları, hareketleri Johan'ı heyecanlandırıyordu. Yabancı yüzlerde Genevieve'in hatlarını arıyordu. Bu düşünce onu sarsıyordu. Genevieve, Alman polisleri tarafından dövülüp Fransa sınırından atıldıktan sonra kaybolmuştu. Onun Alman topraklarına ayak basmasını yasaklamışlardı. Johan onu Line'de bulma ümidini yitirdi. İhtiyar Bouvry cezasını dokumacılığın başkentindeki hapishanede çekiyordu. Darmstadt terzisinin karısı artık Line'da ne yapabilirdi ki? Bacanağı Dandier'den cevap gelmiyordu. Stock kendisine birçok mektup yazmıştı. Tekerleklerinin üzerine oturtulmuş uzun bir sandık taşıyan omnibüs kapının önünde durdu. Arabanın arkasında bir de yük vagonu bulunmaktaydı. Boynuzdan yapılmış avcı borazanları kalkış zamanının geldiğini haber veriyordu. Paul Stock'u arabanın kapısına doğru sürükledi. Posta memuru yolcuları artık numaralarıyla çağırmaya başlamıştı. Yavaş yavaş omnibüs doldu. Kapılar ve pencereler kapatıldı. Kamçı şakladı ve atlar tesviye edilmiş yolun üzerinde dört nala koşmaya başladılar. Daha şehrin dışına çıkmamışlardı ki çakmak taşları kıvılcımlar saçmaya başladı. Pipoların dumanı insanların üstünü örttü. Stock hapishanede sigarayı bırakmıştı. O yüzden tütün dumanı onu çok rahatsız ediyordu. Boğulurcasına öksürüyordu. Küçük pencerelerden birini açmayı denedi. Ama kar yüzüne vurarak onu geriye yaslanmaya zorladı. Paul ise banka rahatça yerleşmiş sakin sakin kitabını okuyordu. Stock eğildi ve kitabın kabına baktı. Öğrenci Strauss diye birinin İsa'nın Hayatı kitabını okuyordu. Johann ne yazarın ismini ne de böyle bir kitabı duymuştu. ''Ne bu, yeni bir İncil mi?'' diye sordu aşağılayarak. Paul okumayı bırakarak ''Ne var ki Tanrı ile ilişkiler İncil'de belirleniyor. Sen ateist misin yoksa?'' ''Benim Tanrı ile ilişkilerim çok iyi.'' dedi gülerek Johan. ''Biz terziler kötü yılana minnettarız. Eğer o Havva'nın gözlerini açmamış olsaydı insanlar hala çıplak gezecekti. O zaman da terziler açlıktan geberecekti veya hiç olmayacaktı. Felaket.'' 3. Noel'in ilk günü Stender ailesinin hayatı tümden değişiyordu. Çocuklar anne ve babalarının ellerini öpüp iyi geceler diliyorlar ve 8'de değil de 9'da gidiyorlardı yatmaya. Misafirler ise bazen gece yarısından sonra bile kalmaya cesaret edebiliyorlardı. Bu bayram gününde sık ve özenle yıkanmaktan grileşmiş mobilya kılıfları kaldırılıyordu. Bayan Stender akşamları her zaman taktığı önlüğünü çıkarıyordu. Yeşil bir elbise giymişti o akşam. Doktorun kendisi de geniş kemerli saatini ve düğününde ona hediye edilen takıları takmıştı. Kırmızı mendilinin yerine bembeyaz, kenarları işlemeli, resimli bir mendil kullanıyor ve alnını eskisinden daha sık siliyordu. Akşam yemeğinde ceviz ve lapa ile dolu çok yağlı kaz vardı. Tatlı olarak ise en zor yapılan pastalar ve kaymaklı dondurma olurdu. Bu evde her Noel belirlenmiş düzene göre kutlanıyordu. Yemek odasından hiç acele etmeden kalkılıp sessizce misafir odasına geçiliyordu. Orada büyük oyuncaklar, mumlar ve kurabiyelerle süslü çam ağacının karşısında hayranlıkla bağırıp alkış tutmak gerekiyordu. Çam ağacının süsleri Noel'in arifesinde antrenin sağ köşesindeki sandıktan çıkarılıyordu. Sandığın yeri hiç değişmezdi. Çocuklar yılda bir kez gördükleri bu süsleri sevinçle karşılıyorlardı. Oysa her biri çoktan ezberlenmişti. Bu pamuk ayı ninemden kalma. Babam daha küçükken babaannem bu ayıyı ağacına asarmış. Bu da cam elma. Claire teyzeden kalmış diye konuşuyor ve süslü ağacın çevresinde zıplıyordu çocuklar. Melekler, kızaklar, tavşanlar, havuç ve şeker sepeti ise Bayan Sender'in çeyizindendi. Her yıl sadece ağacın üzerindeki renkli kağıt süsler, cevizler ve mumlar yenilenirdi. 18 yıldır hediyelerin dağıtılması aynı saatte ve aynı şekilde gerçekleştiriliyordu. İlk olarak çocukların hediyeleri veriliyor, ardından karı koca birbirlerine hediyelerini veriyor, en sonunda arkadaşlar ve hizmetçilere hediye veriliyordu. Bu ailenin hayatındaki en önemli andı çünkü hediyeler bütün bir yıl boyunca hazırlanıyordu. Onlardan sadece fısıltıyla bahsediliyordu. Sender ailesinin bunlardan başka sırları da yoktu. Doktor karısına yine her zamanki gibi artık yıpranmış olan geçen yılkilerin yerine bir çift kadife terlik aldı. Terlikler şeritlerle süslüydü. Şeritler ise bir çift kumru tarafından tutuluyordu. Karısı ona ayrıca boncuklu tütün tabakası, doktorda bunlardan bir düzine olmuştu, sıcak tutan bir hırka, evde örülmüş birkaç çift çorap ve hastalarının isim ve ilaçlarını yazmak için işlenmiş ciltli bir ajanda armağan etmişti. Hediyeler arasında mutlaka çok yararlı ve bayram olmasa da alınmak zorunda olan şeyler vardı. Bayan Stender'in kuralıydı bu. O yüzden masanın üzerindeki hediyeler arasında kağıt çiçeklerle süslü tencereler, şeritlerle bağlanmış kalıp kalıp sabunlar, yün yumaklar, kalem kutuları, önlükler, çocuk elbiseleri vardı. Bir de ilginçlik vaat eden başlıklarıyla kitaplar. Genç kıza öğütler, genç insanın en iyi süsü mütevazılık gibi. Tizenderlerin büyük kızı kısa bir süre önce nişanlanmıştı ve annesi kendisine yemek kitabı almıştı. Doktorun karısı iyi ilişkilerin ancak çok iyi bir mutfak sayesinde kurulabileceğine ve aile düzeninin mutluluk yolunun mideden geçtiğine inanıyordu. Tizenderlerin evinde sıcak bir rahatlık vardı. Vücut yumuşak koltukların içerisinde kayboluyor, beyin ise uyuyordu. Uykudaki beyin dokuları bozuluyordu. İnsan niye düşünsün, niye şüphelensin ki? Korkunç, yok edici, ölü bir rahatlık. Arkadaşları hediye verilme sırası geldiğinde Doktor Sender George'u aramaya başladı ama Bühner akşam yemeğinden hemen sonra kaybolmuştu. Aslında genç ve karamsar biri olan özel doçentin bu kayboluşuna hiç kimse şaşırmadı. Çünkü onun garipliklerine alışmışlardı. Fular ve üzerinde kötü çizilmiş bir Danton resmi bulunan sigara tabakasını Bühner'in komodininin üzerine bıraktılar. Sender arkadaşı ve kiracısı için bu hediyeyi özel olarak yaptırmıştı. Bu arada George ise siyah parça üstüne sarılmış Zürih sokaklarında dolaşıyordu. Merkezden uzaktaki sokaklar ıssızdı. Birden arkasında ayak sesleri duyar gibi oldu, döndü. Hiç kimse yoktu, koşmaya başladı. Yine ayak sesleri duyar ve bir girişin önünde bir silüet görür gibi oldu. İspiyoncular beni takip ediyor. Köşeden aşağı doğru inmeye başladı, durdu. Hastayım, hastayım. George başını elleri arasına aldı çünkü birden garip sessiz bir itme hissetti. O anda dondu. Tüm damarlarındaki kan sanki beynine çekilmişti. Düşünceler orada boğulup yok oluyorlardı. Birden George'un gözleri görmez oldu. Sallandı, bir duvara yaslandı. Kasları zayıflamıştı. Kendisini yavaşça bir kaldırımın üstüne bıraktı. Ölüm böyle geliyordu. Birkaç saniye sonra George kendine geldi. Ayağa kalkmak için kendinde zor güç buldu. Yürüyerek eve zor bela ulaştı. Şiddetli bir baş ağrısı vardı. George bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. 3 yıl önce beyni enfeksiyon kapmadan önce de bu belirtiler vardı. Beyninin enfeksiyon kapmasından dolayı az kalsın ölecekti o zaman. En iyisi bu hastalığa boyun eğmekti. Üşümüş ve güçsüzleşmiş olan George yatıyordu. Şu anda her şeyden çok farkına varmaksızın deliliğin sınırına gelmekten korkuyordu. Düşünme yetisini kaybetmekten korkuyordu. Gerekirse ölüm gelsin de ama delirmemeliydi. Ama beyni hiç durmadan bildiği düşünce ve sözcüklerden örgü örüyordu. George sinirli Jacobenlerden biri olduğunu düşünüyordu. Kendisini grev meydanında giyotine götürülen Danton sanıyordu. Sonra aniden ve kısa bir süre için kendine geliyordu. Maalesef devrim de tıpkı Satürn gibi kendi çocuklarını yiyor diye bağırıyordu Bühner, Danton ölüme götürülürken. Cevap olarak kalabalık alayla gülüyordu. Bu kalabalık yarı çıplak, küçük yanaklı, kaburga kemikleri fırlamış Hessen köylülerinden oluşuyordu. Biz bilinmeyen güçler tarafından yönetilen kuklalar, kendi başımıza bir hiçiz. Biz ruhların ellerindeki kılıçlarız ama ruhların elleri tıpkı bir masaldaki gibi görünüyor diye konuşuyordu Danton, ölümlülerin arabasına doğru eğilerek.